Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Koronavirüs salgını Türkiye'de tekrar pik yaptı. Sağlık Bakanlığı verileri açıklamasa da genel noktada vaka sayılarının 10 binlerle ifade edildiğini herkes biliyor. Dün Cumhurbaşkanı bir dizi tedbir açıkladı. Virüsün yayılımını, tedbirleri ve aşı çalışmalarını Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile konuşacağız. Şebnem Hanım hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk.
Sizinle yaklaşık bir ay önce yaptığımız söyleşide kısıtlamaların tekrar getirilmesi gerektiğini ifade etmiştiniz. Dün Cumhurbaşkanı bir dizi kısıtlama açıkladı. Tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Değerlendirmeniz nedir?
Ortada bir tedbir yok aslında. Baktığımızda koronavirüs sanki akşam saatlerinde yayılım hızını arttırıyormuş gibi bir görüntü var. Bilim dışı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama zaten bilimin uzun zamandır dışlandığını da biliyoruz. Akşam 10 demişlerdi, 8'e düşürmüşler bu saati. Tabii koronavirüs günün her saatinde yayılım hızı aynı olan bir virüs. Bunu biliyoruz. O nedenle akşam saatlerindeki bir sınırlamanın anlamı yok. Bunun ötesinde, özür dilerim, bunun ötesinde biz aslında AKP grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasını yapmadan önce sağlık emek meslek örgütleriyle beraber bir önlemler paketi açıklamıştık. Siz de izleme olanağı bulmuşsunuzdur eminim. Onda bir takım tanımlamalar yapmıştık. Ne kadar ağır olduğunu bu salgının ve sağlık sistemi üzerindeki yükün ağırlaşmasıyla sağlık sisteminin bunu kaldıramayacağını da ifade etmiştik. Şu anda bu tabloyu görüyoruz zaten. Rakamlar Sağlık Bakanlığı'nın her akşam açıkladığı turkuaz tablodaki gibi değil. Bunu zaten tüm toplum fark etmiş durumda. Ve dün itibariyle de Tele1 bu yalanı ortak olmayacağını ve bundan sonra bu tabloyu paylaşmayacağını da ifade etti. Neden böyle bir tepki gösteriyoruz? Çünkü salgınla mücadele edebilmenin yolu verilerin şeffaflıkla paylaşılması ve bunun üzerinden epidemiyoloji bilimi ışığında planlamaların yapılması olmalı ve biz bir ay önce de tam da bunları söylemiştik, kısıtlamaların olması gerektiğini ifade etmiştik. Neyi kısıtlamak gerekiyor? Toplumsal hareketliliği kısıtlamak gerekiyor. Toplu bulunan alanların kısıtlanması, kapanması gerekiyor. Ama biliyoruz ki ne AVM'ler kapanıyor ne toplu bulunan alanlar kapanıyor. Biz zorunlu üretim dışında üretimi durdurun dedik dün. Ve zorunlu üretim dışında üretim durduğunda ortaya çıkabilecek gelir kayıplarını karşılayın dedik. Bunun için yeni bir salgın bütçesine hızla ihtiyaç olduğunu da görmek gerekiyor. Çünkü günübirlik işlerde çalışanlar, güvencesiz çalışanlar çok ciddi anlamda gelir kaybına uğruyorlar. İşsizlik inanılmaz boyutlara ulaşıyor. O nedenle mutlaka bu insanların temel bir gelire sahip olması gerekiyor ve bu sürenin de en az 14 gün, tercihen 28 gün olması gerekiyor. Çünkü bilim 28 günde salgın hızının yarı yarıya azaltabildiğini gösteriyor. O nedenle 28 gün dedik. Yani bilimin verilerine dayandık. Ama bunun olmadığını görüyoruz. Gene fabrikalarda işçilerin çalışmaya devam edeceğini, toplu alanlarda bulunacaklarını biliyoruz. Açıklanan o tedbirler paketi çerçevesinde toplu taşımalarda yoğun bir biçimde bulunacaklarını ve birbirlerine bu virüsü aktarabileceklerini biliyoruz. Eve döndüklerinde de özellikle kalabalık olarak yaşadıkları evlerde ev halkına bunu bulaştıracaklarını biliyoruz. O nedenle özellikle dedik ki topluluk hareketliliğini kısıtlayalım ama fiziksel hareketi, bireysel fiziksel hareketi de kısıtlamayalım. Çünkü gene biliyoruz ki bu salgının en önemli özelliklerinden birisi bir takım risk faktörleriyle birlikte hastalığın daha ağır geçmesine yol açması. bu risk faktörleri tek başına sağlıkla ilgili değil ama sağlıkla ilgili olan bir boyutu obezitedir. Obezitede salgının çok daha ağır seyrettiğini biliyoruz. O nedenle fiziksel hareketi kısıtlamamak, tam tersine arttırmak gerektiğini ama yakın çevrede ve sağlıklı bir çevrede yeşil alanların arttırılmasıyla da insanların bu hareketini sağlamak gerekiyor diye tanımladık. O nedenle yerel yönetimlere de görev düşüyor. Yerel yönetimlerin de sağlıklı yeşil alanlar oluşturması için çaba sarf etmesi bir zorunluluk. Tabii ki hiçbir kurum tek başına çalışamaz. Bütün kurumların eşgüdüm içinde çalışmasını önerdik. Biz veriler şeffaflıkla paylaşılmalı, epidemioloji bilimi ışığında önlemler bilimsel boyutuyla değerlendirilip bu önlemler de hızla alınmalı dedik. Bu gerçekleşmediğinde sağlık sistemi üzerine binen yük sağlık çalışanlarını tüketiyor. Sağlık çalışanları tükendiğinde de toplum tükeniyor diyoruz. Biz başından beri, yani bu salgının başından beri farkındaysanız son günlerde her gün birkaç sağlık çalışanını yitiriyoruz. Çok hızla tükenme gerçekleşti. Yatak bulunamıyor hastanelerde. Pek çok farklı hastalıklar için ayrılmış servisler hızla COVID-19 servisine dönüştürülüyor. Ona rağmen yatak sayısı yetmiyor. Yoğun bakım yatakları yetmiyor. İnsanlar sırada beklemek zorunda kalıyorlar. Yoğun bakım sırası beklerken kaybedilen insanlar var. Bu yük nedeniyle, başka hastalıklar nedeniyle sağlık sorunu yaşayan, acillerde bulunması gereken, yoğun bakım yatağı gerektiren hastalara da yetişememek, bir de fazladan ölümlere yani salgının dışındaki nedenlerle kayıpların da artmasına neden oluyor.
Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı en son. İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda dedi. Ama günlük vaka ve ölüm sayılarını da halen ısrarla gizliyorlar. Bu gizli kapaklı salgın yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu ısrar nedir? Siz daha az önce değindiniz ama özellikle bir vurgulamak.
Şimdi çeşitli sayıklar biliyorsunuz gündemde. Ekonomi temel nedenlerden birisi. Biz verilerin şeffaflıkla paylaşılmadığını ifade ettiğimizde ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Murat Emir özellikle test sayıları ve test pozitiflikleriyle ilgili verilere ulaşıp da paylaştığında Sağlık Bakanlığı'na özellikle bu verileri paylaşmadığını ve hakikati dile getirmediğini söylemiştik zaten. Kendisi de bu rakamların vaka sayısı değil hasta sayısı olduğunu söylemişti. Hasta sayısı üzerinden yapılan hesaplamada da biliyorsunuz özellikle Merkez Konseyimiz üyesi göğüs hastalıkları profesörü olan Sayın İbrahim Akkurt bir hesaplama tanımlamıştı. Ve bu tanımlama üzerinden de eğer zatürre oranı %4'lerdeyse ve hasta sayısı da 3000'lerdeyse bu rakamın 170 binlerde olduğu, yani toplumdaki yaygınlığın, günlük yaygınlığın 70 binlerde, 80 binlerde olduğunu ifade etmişti. Evet, rakamlar gerçekten ürkütücü boyutta ama bu ürkütücü boyut bize ürkme kaçma değil, tam tersine haklarımızı talep etme davranışını göstermeli. Küçük 10 bin nüfuslu bir kasabada bile günlük başvuru sayısının ve pozitif vaka sayısının 50'lere ulaştığını biliyoruz. Bu durumda gerçekten doğru bir hareketlilik kısıtlamasına ihtiyaç var. Saatlerle sınırlı olmayan, 65 yaş üstüne örneğin bir hareketlilik kısıtlaması getiriyor. Ama bu 65 yaş üstü Türkiye'de sosyal destek sisteminin uygun biçimde yapılandırılmaması nedeniyle zaten çocuk bakımından sorumlu hane içi büyüklerimizi oluşturuyor ve siz diğer alanları kapatmadığınızda, AVM'leri açık tuttuğunuzda, toplumsal hareketliliği kısıtlamadığınızda, o zaman virüsü eve ve 65 yaş üstüne zaten taşımış oluyorsunuz. Yani koruyamıyorsunuz diyoruz biz. Koruyamadınız, yönetemiyorsunuz diyoruz biz. Yönetemediniz, bir kez daha anımsatmak gerekiyor. Ve bu yönetememe ne anlama geliyor? Daha fazla insanın ölümüyle karşılaşıyoruz. Ben özellikle son birkaç gündür tahammüden cinayettir bunun adı diyorum. Çünkü önlenebilir ölümleri önleyememe ve bunun için alınması gereken önlemleri almama hükümetin sorumluluğu olduğu için hükümet tarafından gerçekleştirilen bir tahammüden cinayetten söz etmek mümkün. Bu anlamda bireysel önlemlerle, hani maske, mesafe, hijyen ile tek başına salgınla baş edebilme olanağımız olmadığını ben bir kez daha hatırlatayım. Tabii ki önemlidir ama asıl alınması gereken önlemler hızla toplumsal hareketliliğin kısıtlanması ve toplum olarak bir arada bulunduğumuz, kalabalık halde bulunduğumuz ortamların kapatılmasıdır. Elbette gelir kaybının da karşılanmasıyla.
Bir de bilim kuruluyla ilgili bir sorum olacaktı. Bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü dün gerçek vaka sayıları bize verilmiyor, tabloyla bakmakla yetiniyoruz dedi. Şimdi bilim kurulunun bu kadar edilgen bir durumda olması pandemi yönetimi açısından nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bir de bir sorun daha var. Bu sorunun muhatabı siz değilsiniz ama akıllara şu da geliyor. Bilim kurulu neden var? Yani bu bilgiler onlarla bile paylaşılmıyorsa neden var ve ne işlevi nedir?
Şimdi gerçekten önemli bir soru bence ve üzücü de bir durum bir taraftan. Çünkü bilim insanları var o bilim kurulunda ve bilim insanlarının bağımsız olması bilimin gereği. Bu bağımsızlığı koruması bilimin gereği. Bu durumda veriler kendileriyle paylaşılmıyorsa bilim kurulunun işlevi konusunda da ben de kendilerine sormak isterim. Tabii ki onların orada olması ve bir takım uyarıları yapıyor olmaları gene de kıymetlidir elbette ama bu uyarıların sonucu adımlar atılıp atılmadığı konusu hepimiz için, tüm toplum için bir soru olarak karşımızda duruyor ne yazık ki. O yüzden eğer böyle bir işlevsizlik söz konusuysa bilim kurulu üyelerinin de bu kuruldaki varlığını sorgulamasına ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Neden bir bilim kurulu var? Biz bilimin gereklerini yerine getiriyoruz demek için var. Bir resim vermek için var ama bu resmin anlamı var mı? Şöyle söyleyebilirim, insan hakları mücadelesi içinde çalışmalar yürütürken hep bir vitrin düzenlemesinden söz ederdik. Yapılan bütün işlerin vitrin düzenlemesinin ötesine geçmediğini söylerdik. Bu durumda bir vitrin düzenlemesi olarak tanımlanabilir ama bu vitrinde yer almayı seçmek tabii ki bilim kurulu üyelerine ait. Bilimin bağımsızlığı, bağımsız kimliği ilkesi ışığında yeniden değerlendirmeliler sanırım.
Aşı çalışmalarına gelirsek olumlu haberler yayılıyor. Siz bizden daha sıkı takip ediyorsunuz. Gelişmeler nelerdir? Bizi ne kadar koruyacak ve şu anda ilerleme kaydedilen aşılar ne kadar koruyucu ve ne kadar sevinelim?
Şimdi belirgin şekilde öne çıkan iki aşı çalışması var. Son aşamaya gelmiş olan ve artık üretim süreci, yaygınlaştırma süreci başlayacağı duyurulan %90'ın üzerinde koruyuculuğu olduğu söyleniyor. Tabii bunlar çok olumlu ama hiç unutmamak gerekiyor. Neoliberal politik sistemin içinde neoliberal politikalarla birlikte sağlık da bir ticari meta olarak tadımlanmıştır ve ne yazık ki dünya nüfusunun %16'sına sahip olan ülkeler şu anda bu aşı çalışmaları sonucu sona gelmiş olan aşıların %80'ini zaten almış görünüyorlar. Dolayısıyla dünya nüfusunun geri kalan %84'ü ne yazık ki kalan %20 ile yetinmek zorunda kalacak. Dolayısıyla dünya nüfusu tümüyle aşıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşayacak. O yüzden biz dün önlemler paketimizi açıklarken buna da değinmiştik ve aşı dağıtımının da mutlaka dünyadaki uluslararası sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini ve Dünya Sağlık Örgütü ile eşgüdüm içinde çalışacak bu uluslararası örgütlerin aşı dağıtımının adil biçimde yapılmasını sağlaması, aşının ücretsiz herkes için ulaşılabilir olmasını ifade etmiştik. Bunların hiçbiri hayal değil. Ben toplumda zaman zaman böyle yaklaşımlar oluyor. İşte temel gelir sağlansın dediğimizde nereden karşılanacak deniyor. Bakınız, biz şehir hastanelerine yatırdığımız paralarla bu toplumun temel gelirini karşılayabilir durumda olabiliriz. Geçmediğimiz köprülere ödemelerle bu toplumun aşı gereksinimlerini karşılayabiliriz. Bunu unutmamak gerekiyor. Dünya içinde aynı durum geçerli. Çöpe atılan artık gıdaların tamamı korunabildiğinde bu dünya açlıktan, bu dünya yoksulluktan kurtulabilir. Biz çevreyi tahrip ettik, yeni salgınlar da kapımızda olacak. Eğer çevreyi yeniden koruyamazsak, sağlıklı bir çevrede yaşamak üzere bu dünyayı paylaştığımız tüm canlıları koruyacak mekanizmaları geliştirmediğimiz sürece tabii ki salgınlarla karşılaşacağız yenileriyle. Bugün korona olur, bir başka gün başka bir virüs olur. Bunlar mutasyon geçirirler ve biz aşı çalışmalarına bakarız. Oysa kökten çözebileceğimiz adımlar var. Toplumun kendi haklarını fark edip bu haklarını talep etmesiyle çözmek mümkün diye düşünüyorum ben.
Bir de her söyleşide soruyoruz. Siz de sıkılmadan cevap veriyorsunuz. Sağlık emekçilerinin durumu. Şimdi koronavirüs bir mesleki hastalık olarak kabul edilmedi henüz. Bununla birlikte şeyi de soracağım. Bütçe görüşmeleri başladı. Sağlık Bakanlığı'na ve sağlığa ayrılan bütçeler de meclise geçti. Oralara bakabildiniz mi? Bu ikisini değerlendirmeniz nedir?
Şimdi şöyle tanımlayalım isterseniz. Evet, haklısınız. Sağlık emekçileri gerçekten çok zor durumda. Ve dünyanın her yerinde aslında bu salgında ilk etkilenenler sağlık emekçileri oluyorlar. Çünkü salgında hastalananlarla karşılaşanlar, tüm tarama süreçlerinde görev alanlar sağlık emekçileri ve sağlık emekçilerinin korunması önemli. Nitelikli kişisel koruyucu donanım talep etmiştik. Onun dahi sağlanmasında sıkıntılar var. Koruyucu donanımın niteliği konusunda sorunlar var, hepimiz biliyoruz. Zaman zaman Sağlık Bakanlığı bu üretimlerin niteliksizliği konusunda da duyurular yapıyor ama ne kadar izlenebiliyor bunlar, sınırlı. Dolayısıyla kamu kurumlarına dağıtılan kişisel koruyucu donanımlarda dahi sorun olduğunu biliyoruz biz, koruma konusunda. Çalışma saatleri çok uzun, oysa dönüşümlü çalışma, kısa süreli çalışmalarla dinlendirerek çalıştırma, viral yükü azaltarak sağlık emekçilerini koruyacaktır. Bu anlamda bizim sağlık emekçilerini yitirmediğimiz koşullarda da salgınla başa çıkmak daha kolay olacaktır. Sağlık emekçilerinin bu salgında etkilenme oranlarının dünyadaki farklı ülkelerde 4 ila 14 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Bu tablo da zaten bize gösteriyor ki Türkiye'de bu oran üst sınıra yakın. Çünkü geçtiğimiz ay kaybettiğimiz işçi sayısının yarısı sağlık emekçilerinden oluşuyor. O nedenle bu ciddi bir rakam. O nedenle biz meslek hastalığı olsun dedik. Tabii ki diğer alanlarda çalışan ve çalışma ortamında bu virüsle karşılaşanlar için bir iş kazası niteliğindedir. Ama sağlık emekçileri doğrudan bu virüsle karşılaştığı için onlara meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekir dedik. Kasım ayında da meslek hastalığı kabul edilmesi ve yasal düzenleme yapılması için bir eylemlilik programıyla duyurduk. Bugün de sağlık bütçesi konuşuluyor. Belki fark etmişsinizdir. Dün Cumhuriyet Halk Partisi bir basın açıklaması yaptı ve yasa önergesi, bizim önerilerimizi içeren bir yasa önergesi verdiğini duyurdu. bugün bütçe görüşmeleri sırasında yine bizim hazırladığımız tulumlar ve tükendik COVID-19 meslek hastalığı olsun yazılı stickerlar dosyalarında masaların üzerinde görünür oldu. Biz görünmesi için ve meslek hastalığının kabul edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Meslek hastalığı olmadan bu mücadele bitmez diyelim.
Çok teşekkürler. Benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz.
Sağlıkla kalın diyorum tüm topluma. Kişisel korumanızı ihmal etmeyin. Fiziksel aktivitenizi ihmal etmeyin. Fiziksel mesafenizi koruyarak mutlaka hareket edin diyorum ben tüm topluma. Ve haklarınızı talep edin. Yurttaş sorumluluğu hak talebinden geçer. Haklarımızı talep etmekten de vazgeçmeyelim diyorum.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.